Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün En'am suresini anlama çalışmasını devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz bu sure bütünüyle Mekke'de inmiş olan bir suredir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bugün 63 ve devamı ayetleri okuyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kul men yuneccikum fi zulumatil berri vel bahr min zulum kul men yuneccikum min zulumatil berri vel bahr. De ki karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarıyor? Şimdi bu soruyu Mekkelilere soruyor Allah-u Teala. Nebimize emrediyor, sor. Bugün dünyada bu soruyu kime sorarsanız sorun, verilecek cevap aynıdır, hiç değişmez. تَدْعُونَهُ تَدَرُّعًا وَخُفْيَ. Ona böyle yalvarıyorsunuz, içten içe yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizi buradan kurtar. Oo, ben ne yapacağım? Karanlıkta kaldım. Nereye gideceğimi bilmiyorum. İşte denizde ya boğulursam ya da karada işte bir yırtıcı hayvan gelir saldırırsa halim ne olur diye. İnsanlar sadece Allah'a yalvarırlar o zaman. Ondan sonra da Allah'a bağlılık sözü verirler. لَاِنْ اَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Kendi kendine diyor, ya Allah beni buradan kurtarırsa, bizi buradan kurtarırsa, artık bundan sonra bir daha yanlış yapmayız ona karşı. Görevlerimizi yaparız, kesinlikle. Çünkü artık orada her şey bitmiş oluyor. Allah kurtarırsa kurtarır, kurtarmazsa hayat kayboluyor. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ. De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan kurtaran Allah'tır. Yani sadece oradan değil ki her türlü sıkıntınız var, sizi Allah kurtarıyor. ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Sonra tutuyorsunuz, ona ortak koşuyorsunuz. Yani şöyle yapıyorsunuz. Allah'ın yarattığı dünyaya, Allah'ın yarattığı insan olarak bir düzen koymaya çalışıyorsunuz. Allah öyle diyor ama yani diyerek kendi kafanıza göre ya da bir başkasının kafasına göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. Allah ile aranıza başka şeyler koyuyorsunuz. Tamam kardeşim o doğru ama bu devirde bu böyle olmaz. Allah Allah. Seni yaratan, tüm insanları yaratan, bu dünyayı yaratan, sistemin her şeyini ortaya koyan Allah'ın söylediği olmayacak da seninki olacak öyle mi? Sen nesin ki sen bugün varsın, yarın yoksun. Sen dün zaten yoktun, yarın gene olmayacaksın. Şimdi bu her insanın söylediği söz. Mesela bir iki ayet daha okuyalım En'am suresinden. Allah-u Teala yine emrediyor Nebimize, diyor ki tabi bizim için de aynı şey söz konusu, biz de aynı şeyi söylemeliyiz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ. Bu insanlara söyle, bir düşündünüz mü? اِنْ اَخَدَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ. Allah sizin dinleme kabiliyetinizi alsa, şu anda ben konuşuyorum, dinliyorsunuz. Ama dinleme kabiliyetinizi alsa ve absarakum basiretinizi alsa, bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Ve hateme ala kulubikum, kalbinizin üzerine bir mühür yapsa, yani sizi düşünemez hale getirse, men ilahun gayrullahi yetikum bi, bunları size getirip de sizin kulağınızı dinleyecek hale getirecek, gözünüzü sadece bakma değil görebilecek hale getirecek, ondan sonra kalbinizi, yani ruhunuzun kalbini kullanabileceğiniz, doğrularla yanlışları ayırt edebileceğiniz hale getirecek bir başka ilah kimdir? Hani çok değer verdiğiniz şu var, bu var, bu var, bu var. Kim var bunların? Hangisi bunları yapar? Onudur keyfe nusarriful ayat. Bak bakalım ayetleri nasıl böyle inceden inceye anlatıyoruz. Sümme hum yasifun. Sonra onlar kenara çekiliyorlar. Yani tamam, beni karıştırma diyorlar. Çünkü doğru olduğundan şüpheleri yok ama hesaplarına gelmiyor. Evet, şimdi mesela Allah-u Teala bir şey daha soruyor. Bu da aynı surenin 40. ve 41. ayetleri. Diyor ki, قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ. Bu insanlara bir soru. Şöyle kendinize bir bakın bakalım. Kendine, çevrene şöyle bir bak. اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ. Size Allah'ın bir azabı gelse, mesela hasta olursunuz, bir kaza olur, şu olur, bu olur, neyse. اَوَتَتْكُمُ السَّاعَ. Ya da ölüm vakti geldi. اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ. Allah'tan başkasını mı yardıma çağırıyorsunuz? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. İddianızda haklıysanız söyleyin bakalım. Normal durumlarda Allah ile araya başka şeyler koyuyor. Başkasının görüşlerini, düşüncelerini, uygulamalarını öne alıyor. Allah'ı ikinci plana koyuyor. Hadi bakalım. Sıkıştığınız zaman başkasına mı yalvarıyorsunuz? بَلْ اِيَّهُ تَدْعُونَ. Hayır. Sadece Allah'a yalvarırsınız. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. Allah'a ortak koştuklarınızı hep unutur, hiç aklınıza bile gelmez. Şimdi bu, tekrar ediyorum, her insanın hayır diyemeyeceği bir şeydir. Yani her insan bilir. Hani burada her zaman konuşuyoruz. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yoktur diye, değil mi? Öyledir gerçekten. Sana karşı öyledir ama ya sıkıştığı zaman ne yapar? Bakın yani çevrenize bakın yani. İşte bu ayetlerde belirtildiği gibi Allah'tan başkasına mı yalvarıyor? E peki kardeşim, sen dün yoktun, yarın gene olmayacaksın. Ne oluyor? Bakın şimdi şu anda bir Süleymaniye gibi bir semtte bir binanın içerisindeyiz. Şimdi burada şu binanın olduğu yerin tarihi yazılsa kaç cilt kitap olur diyeyim. Sadece buranın yerini. Kim bilir ne kadar insanın burada cesedi vardır, ölmüştür. Kim bilir burada ne kadar olaylar olmuştur. Mesela şu bizim yanımızdaki sokak. Sokağın öbür başı A kapısı. Yani Yeniçeri Ocağı. Buralarda kim bilir neler yapıldı neler. Biraz ileri gidiyorsunuz. İşte Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi. Kanuni bir dönem geldi, yaşadı, gitti. Hani şöyle dediğini bize naklederler. Dünya iki sultana az, bir sultana da çok gelir. E tamam, dünyanın tamamı senin olsa ne olacak? Öldün gitti işte. Yani dün yoktun, yarın gene olmayacaksın. Sonra Allahü Teala yine bu surenin baş tarafında diyor ki: "Huvellezî halakakum min tîn." O sizi çamurdan yaratmış olandır. Peki yarın gene çamur olacaksın. Ne oluyor? Her şeyin Allah'a borçlu olduğunu biliyorsun. Öyleyse Allah'ın yarattığı dünyaya kendi kafana göre şekil vermeye kalkma. Allah'a teslim ol, ona göre hareket et. Şimdi bir de şey var. Yani bu Allah'a karşı hareket edince sanki başaracaklarmış gibi düşünürler. Cenab-ı Hak ikinci sıraya koyarlar. Allah'ın dinine çağıranları bir taraflara atarlar. Kendilerinin çok başarılı olacağını zannederler. Şimdi bu şeyin 65. ayetinde şöyle diyor Allahü Teala En'am suresinin: "Kul huvel kadiru ala en yeb'ate aleykum azaben min fawqikum ev min tahti arculikum." De ki Allah sizin üst tarafınızdan size bir azap göndermenin ölçüsünü koymuştur. Azap nedir? Azap kelimesi adb. Adb dediğimiz tatlılık diye. Azap da ağzınızın tadının kaçması demektir. Huzur, güven, bir şey kalmadı ya. Üst taraftan gelen sizi yönetenler de olabilir, sizin büyükleriniz de olabilir. Ev min tahti arculikum, ya da ayaklarınızın altından bir deprem de olabilir. Mesela yukarıdan yine Cenab-ı Hakk'ın vereceği bir başka, diyelim dolu yağar, aşırı derecede yağmur yağar, başka şeyler olabilir. İşte yanardağ patlaması şu bu. Ya da altta bakarsınız ki sizin hiç değer vermediğiniz kişiler sizin üzerinizde hakim konuma gelmişler. Ve sizin bütün şeyinizi, tadınızı, tuzunuzu kaçırırlar. İşte o bir azap. Ev yelbisekum şiyan, ya da Allah sizi belli kişilerin arasında gruplaştırır. Birisi onun etrafında, birisi bunun etrafında. Nasıl gruplaştırıyor Allah? Allah bizi o tarafa itmez. Ama Allahü Teala bir kural koymuştur. Onun koyduğu kurallara göre siz kendiniz yanlış hareket ederseniz o yanlışlıkların şey yaparsınız. Yani şimdi şurada yol var. Siz Boğaz Köprüsü'nün Anadolu tarafına geçtiğiniz zaman yolu devam ettirdiğinizde gideceğiniz yer Anadolu'nun herhangi bir o yol üzerinde bulunan yerleşim yeridir. Ankara'ya kadar, Erzurum'a kadar, Kars'a kadar gidebilirsiniz. Daha da ileriye gidebilirsiniz. Ama ben Tekirdağ'a gidiyorum diyen bir kişi Anadolu topraklarında değil, Rumeli topraklarında gitmek zorundadır. İşte aynen o yollar nasıl şeyse, insanı belli noktalara götürüyorsa, Allahü Teala da bizim hayatımız için kurallar koymuştur. O kurallar, yani inna hedeynâhu sebîl imma şâkiren ve imma kafûrâ. Ona yolu gösterdik diyor İnsan suresinde. İster şakir olur, yani görevini yapar, ister nankörlük eder. Tabi görevini yaparsa ona göre şey yapar. Yani gösterilen doğru yoldan giderse hedefine ulaşır. Yanlış yoldan giderse hedefsiz kalır. Ama yanlış yoldan gidenler tek bir noktada kalamazlar. Mesela şöyle yolda giderken bir yoldan çıkın. Yoldan çıktınız mı grup grup olmak zorunda kalırsınız. Bir grup orada, bir grup orada, bir grup orada falan. İşte yoldan çıkanlar da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunla gruplaşırlar. Biri şunun yolunda, birisi bunun. Ama yoldan çıkmayanlar gruplaşmazlar. Hep böyle rahat, huzur içerisinde tek bir vücut halinde yürür giderler. Ve yuzika ba'dakum be'se ba'd. Allahü Teala sizden bir kısmına bir başkasının baskısını, sıkıntısını tattırır. Yani hadi ben bazı sıkıntılar kendi yaptığımdan dolayı yapayım ama Onun sıkıntısını ben niye çekeceğim dersiniz. Yok, çektirir. O da Allah'ın koyduğu kuraldır. Dikkat edeceksiniz. Undur keyfe nusarriful ayati leallehum yefkahun. Bak bakalım ayetleri nasıl böyle inceden ince anlatıyoruz ki belki bunlar bu anlatılanları düşünür, kendileri için faydalı bir sonuca varırlar. Meseleyi anlar ve kavrarlar. Şimdi tabi bu şeyde şimdi burada mesela biz bir şey yaptık. Yani her derste söylemeden olmuyor ama isterseniz kısaca özetleyeyim ondan sonra o tarafına geçeyim. Şimdi Allahü Teala yarattığı insana bir takım kurallar koymuş. Tabiata kurallar koymuş. İnsan da tabiatın bir parçası olarak yaratılmış. Eğer düzgün davranırsa önce kendi içinde mutlu olur, sonra çevresiyle ilişkileri iyi olur, sonra tabiatla ilişkileri iyi olur ve içi son derece rahat olur. Yani belki zengin olmayabilirsiniz, belki şu bu olmuyor ama içiniz rahat olur. En büyük mutluluk da zaten odur. Çünkü yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda rahat edeceğinizi düşünürsünüz. Allahü Teala'yı Allahü Teala nasıl hesap vereceğini düşünürseniz ona göre bir hayat yaşarsınız. Hem dünyanız mutlu olur hem ahiretiniz. Şimdi bu özeti verdikten sonra yine maalesef bu bizim geleneksel yapının ortaya koymuş olduğu o kadar çok yanlışlar var ki biliyorsunuz hemen her derste bu yanlışlardan bahsediyoruz. Şimdi ben bu ayet okudum dedi şöyle mana verdik. Allahü Teala size üzerinizden, altınızdan azap gönderme, yani tadınızı kaçırmanın ölçüsünü koymuştur. Hemen vermez. Belli bir süre rahatlarsınız. Oh, işlerim çok iyi. Hop. Mesela faizli kredi alır. Ya kardeşim, ya ben ne yapacaktım ya? Ona bakarsın işleri iyi, gayet güzel, şu bu falan. Bir de bakarsın küt diye gitmiş. Önce güzel. İşte Allah-u Teala bak diyor ki her şeyin ölçüsünü koydum diyor. Ama bakın ölçüsünü koydum ifadesi dediğini kullandığınız zaman birçok ayetle meseleyi açıklayabiliyorsunuz. Mesela sizi gruplara ayırır diyordu. Mesela onunla ilgili hangi ayet vardı Vedat?
Nam suresinin 153. ayeti var.
Mesela oku bakalım o ayeti.
İşte bu benim dost doğru yolumdur. Onu takip edin. Başka yolları takip etmeyin. O yollar sizi benim yolumdan ayırır. Bunlar da Allah'ın sizden istekleridir. Belki ondan çekinerek korunursunuz diyor.
Cahit-i Nahl suresi?
Nahl suresi değil hocam. En'am'ı söyledim.
En'am suresi. Öyle mi?
Evet.
Ha, inne hâze sırâti müstakîmen fettebi'uhu ve lâ tettebi'u sübele feteferraka bikum. O değil mi? Evet, bu benim dostu, doğru yolumdur. O yola uyun. Başka yollara gitmeyin. Sizi ayırır, parçalar. İşte başka yollara gittiğin zaman sizi ayrılır. Yani şöyle tekrar düşünelim. Mesela buradan E5 karayoluna girdiniz, gidiyorsunuz. Ondan sonra bir yere geldiniz. Mesela bir boş bir araziden ya da dağlık bir bölgeden giderken otobüsteki yolcular indirdiniz. Biz şuralardan gideceğiz dediler. İyi gidin. Bakın orada buradan oraya kadar bir otobüs dolusu gittiğiniz halde oradan ben şuraya şöyle sağa sola bir dolaşalım diyen yoldan çıkanların topluca gitmesi mümkün olur mu? He? Olmaz. İşte yoldan çıktığınız zaman parçalanmamak mümkün değil. Yani Allah'ın doğru yolundan ayrıldığınız zaman parçalanmamak mümkün değil.
Hocam mesela Beyyine suresinin başında bu Kur'an gelene kadar hem müşriklerin hem de ehli kitabın bir bütünlük içerisinde ittifak halinde olduklarını fakat bu kitap geldikten sonra parçalandıklarını söylüyor. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Yani bu gelene kadar onlar parçalanacak değillerdi. Yani bu kitabı inkar etmiş olmaları Allah-u Teala onları parçalanmakla cezalandırıyor. Bu kitap geldikten sonra.
Doğru yolu gösteriyor. Doğruları kavruyorlar. Kavradıktan sonra eğer o yolda gitmezlerse o zaman Cenab-ı Hak onları cezalandırıyor. Allah-u Teala bilmeyen kişilere bir şey yapmıyor. Herkesin bilgisine göre, herkesin kapasitesine göre bir imtihandan geçmesi söz konusu. Şimdi mesela ilkokul öğrencisine sorduğunuz soruyla ortaokul öğrencisine sorduğunuz soru aynı olmaz imtihanda. Orada ise herkesin kendi bilgi ve kapasitesine göre işte Allah-u Teala imtihan eder. Ve ona göre yani şey okula gitmeyen bir kişinin sınıfta kalması da söz konusu olmaz, değil mi? Onun gibi yani, evet.
Bakara suresinin 213. ayetinde ve kânen nâsu ümmeten vâhideten diye başlayan ayette febe'asallâhu nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîne. Allah'ınla daha sonra
bunu ne için okuyoruz bunları? Allah-u Teala bölünme ve parçalanmanın kurallarını koymuş. Bu
ve
ayetler o
bu
kuralları
bölünme
söylüyor.
parçalanma da bir ceza alıyor
Bir
toplumda
ceza
birçok.
oluyor. Yani doğru yoldan uzaklaşmanın cezası olmuş oluyor.
Evet.
Ben mesela bugün İslam aleminde Allah'ın kitabı tebliğ edilen bölgelerde parçalanmama diye bir şey söz konusu değil. Hep söylerler niye işte İslam alemi böyle de batı değil. Tamam kardeşim batıyı da parçalamak istiyorsanız gidin batıya da tebliğde bulunun. Ayetleri güzel güzel anlatın bir müddet sonra da onlar parçalanır. Çünkü İslam aleminde ellerinde Kur'an-ı Kerim olduğu halde Kur'an'a uymamanın cezası bugün çekiliyor. Evet.
Ayetin devamını okuyayım hocam.
Hı.
Allahu Teala insanlar tek bir ümmetti. Allahu Teala nebileri onların içerisinden müjdeci ve uyarıcı olarak seçti ve onlarla birlikte kitabı indirdi hak olarak insanlar arasında hüküm versin diye ihtilaf ettiği konularda. Ancak onlar bu kitap geldikten sonra aralarındaki çekememezlik dışında başka sebepten ihtilafa düşmediler. Diyor Allahu Teala İman edenleri kendi izniyle hakkında ayrılığa düştükleri konularda doğruya iletti. Allah doğruyu tercih edeni doğru yola iletir buyuruluyor.
Şimdi bak mesela bu ayeti tekrar okuyalım da Bakara 213. ayet diyor ki Allahü Teala kânen nâsü ümmeten vâhide. Mesela Mekke'yi kabul edin. O insanlar tek bir topluluktu. İşte Mekkelilere her taraftan insanlar geliyordu. Hac yapıyorlardı, umre yapıyorlardı. Orada şeyler, panayırlar kurup çok ciddi manada ticaretler yapıyorlardı. Onlar da senenin iki mevsiminde Yemen tarafına ve Şam tarafına büyük kervanlar götürüyorlardı. İşleri tıkırındaydı. Ama Muhammed Aleyhisselam geldi onlara. Nasıl geldi? Mübeşşir ve mündir. Onlara söyledi. Bakın Allah size bir Kur'an gönderdi, kitap gönderdi. Onu güzel anlattı onlara. Bu kitaba uyarsanız hem buranın hem bölgenin hakimi olursunuz. Dünyanız da düzelir, ahiretiniz de. Ama bu kitaba karşı çıkarsanız Allahü Teala sizi cezalandırır. Peki onlar ne yaptılar? Karşı çıktılar. Peki karşı çıktıktan sonra ne oldu? Bir kısım inananlar oldu, değil mi? Çok kısa süre içerisinde. Yani 13 yıl bir şey değildir ki bir toplumun hayatında. Onlar inananları orada yaşatmadıkları için önce şeye doğru bu Habeşistan'a göç ettiler bir kısmı. Sonra geri geldiler onlar. Sonra Medine'ye göç ettiler. Bu ne demektir? Artık orada birbirleriyle anlaşamayan insanlar oluşmaya başladı. Sonunda baş suçlu olarak Nebimizi gördükleri için onu da öldürme kararı verdiler. O da oradan uzaklaşma zorunda kaldı. Yani öyle bir şekilde şey yaptı ki bakın bütün Müslümanlar Medine'ye gidiyor. Resulullah da Medine'ye gider diye hani başına da ölür koymuşlardı öldüren kişi için. Halbuki o tam Medine'nin zıttı olan Taif yolunda gitti. Orada mağarada saklandı Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte gerçekten son derece zor şartlar altında. Onunla ilgili bir ayet vardı. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Tevbe suresi 40. ayette.
Ona yardım etmezseniz etmeyin. Allah yardımını yapmaktadır. Hani bir gün kafirler onu arkadaşıyla birlikte Mekke'den çıkarmak zorunda bırakmışlardı da mağarada arkadaşına şöyle demişti. Üzülme. Allah bizimle beraberdir. Allah da onları rahatlatmış. Görmediğiniz ordularla desteklemiş. Kafirlerin sözünü yere düşürmüştü. Zaten yüce olan söz Allah'ın sözüdür. Üstün olan ve doğru karar veren Allah'tır.
Evet, tabi bu da Tevbe suresinin ayeti. Tevbe suresi de en son inen surelerdendir. Eğer ona yardım etmiyorsanız etmeyin derken buradaki muhataplar da Medine'deki hepimizin muhterem sahabe diyebildiğimiz insanlardan. Yani bize böyle Allah'ı pullayarak örnek olmalarını engelliyorlar yani. Kardeşim burada yani sanki hepsi kurşun asker. Öyle şey olur mu? Bir sürü münafık vardı orada. Nebimizi rahatsız ediyorlar. Siz tamam destek vermiyorsanız vermeyin. Mekkeliler de böyle yaptı. Sonra ne elde ettiler? Bak şeyde o mağarada iki kişi kalmışlardı Ebu Bekir'le beraber. O, Nebimiz ona ne dedi? Korkma, Allah bizimle beraberdir. Bitti. İşte bu noktaya gelebilmek lazım. Buradan şunu anlayalım. Siz bu dine hizmet için yola girdiğiniz zaman sıkıntıya girmeyeceksiniz diye bir şey yok. Yani siz orada Medine'ye hicret eden Müslümanları düşünün. Evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu bırakıp gitmiş. Kolay mı? İşte Nebimiz kolay mı onun gidişi? Ölümüne karar veriyorlar. O son ana kadar kalıyor orada. Ama peki ne oldu neticede? Biliyorsun 1,5 sene sonra Bedir Savaşı'nda onlar kaybettiler. Sonra Uhud'da başarılı olamadılar. Sonra Hendek'te ciddi manada bir o çevre şeylerin, Araplarının ve diğer Yahudilerin ortaklaşa gördükleri büyük bir zarar oldu. 5. senede baktık ki Müslümanlar çevrenin hakimi olmuş. İşte buyur, ne oldu? İşte o zaman bize düşen de şu. Biz Allah'ın kitabını çok iyi yaşayacağız. Çok güzel şekilde anlatacağız. Anlattığımız zaman sıkıntı çekmeyeceğiz diye bir şey yok. Kesinlikle sıkıntılar çekeceğiz. Ama sonuç Allah'ın kitabına uyanlardadır. Başkasında değil. İşte burada Allah-u Teala'nın koyduğu kural var. İşte bugün okuduğumuz ayette قُلْ هُوَ الْقَادِرُ diyor. De ki ölçüyü koyan O'dur. Ne ölçüsü koyuyor? عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلُكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. İşte böyle şey yapıyor. Üstünüzden, altınızdan bir takım size sıkıntılar getirebilir. Üstleriniz, astlarınız sıkıntılar verebilir. Ondan sonra sizi değişik gruplara ayırır. İşte biriniz diğerinin sıkıntısını çeker. Yani bu böyle Allah-u Teala bütün bunların ölçüsünü koymuştur. Fakat bir şey daha var. Mesela bir hepinizin bildiği bir hususu tekrar hatırlatmamda fayda var. Bakara 213. ayette Allah-u Teala diyor ki كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً. İnsanlar tek bir ümmetti. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪يِّينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنذِر۪ينَ. Allah-u Teala nebiler gönderdi. Uyaran ve müjdeleyen ve uyaran. وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Onlarla beraber kitap da indirdi. Kime kitap indirmiş? Nebilere değil mi? Peki gelenekte, yani gene tekrar yanlışı tekrarlıyoruz. Gelenekte Nebi'ye kitap iner mi? Hı? İner mi Şam?
İnmez.
Yani ya siz Müslümanım diyorsunuz, ne biçim Müslümansınız ya? Siz ne biçim Müslümansınız? Allah Nebi'lere kitap indirdiğini söylüyor. Sadece bu ayette değil. Bak bütün nebilere Allah kitap indirdiğini bildirecek. Siz dört tane kitap var diyeceksiniz. Bu ne? Şimdi bir başka yanlış daha. Az önce okuduğum ayette Allah bütün bu yani sosyal kanunları koyduğunu ifade ediyor. İşte sünnetullah Allah'ın elçi gönderdiği toplumlarda uyguladığı bu kanunlardır. Şimdi çıkıyorlar bugün sünnetullah tabiat kanunudur diyorlar. Ya kardeşim bir tane ayet gösterin ya, bir tane delil gösterin. Sünnetullah tabiat kanunudur diyorlar. Allah Allah. Ya niye Kur'an'ı kendinize uyduruyorsunuz da kendiniz Kur'an'a uymuyorsunuz? Bir tane delil gösterin. Ve şuradan bakın ben bakayım ki fark edecek misiniz? Şu Diyanet mealinden okuyacağım. Yanlışı fark edip etmeyeceğinize bakacağım. De ki o size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bir şey fark ettiniz mi? Yok, gücü yetendir diyor. Ölçü koyan var mı? Bak kadir kelimesine gücü yeten deniyor. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yahu kardeşim. Burada anlatılan o değil. Mesela Türkçede de vardır kadir. Kadar. Mesela ya şu yemeğe ne kadar su katacağım diye sorar değil mi? Kız annesine, annesi öğretti kızım için şu kadar kat der. Nedir bu? Ölçüdür değil mi? İşte kader de Allah-u Teala'nın koyduğu kanun ve kurallardır. Şimdi maalesef kelimelerle oynayarak ayetleri anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bakın şey az önce dedi ki Allah bir ölçü koymuştu zaten şimdi biraz sonra Hişam onu anlatacak. Allah ölçü koymuştur dedikten sonra Vedat o ölçüyü ifade eden birkaç tane ayet okudu. O kadar çok ayet var ki. Birkaç tanesini de ben okudum. Ama orada siz o ölçüyü buluyorsunuz. İşte sünnetullah ne demek olduğunu anlıyorsunuz. İşte o nebi gelen toplumlarda bölünme parçalanma olduğunu ama sonuçta kazananın Allah'ın yolunda gidenler olduğunu öğreniyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesi de yine aynı surede olan bir başka ayet. Mesela diyor ki Allah-u Teala Nebimize قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Bakayım. Bu ayeti bulayım da şimdi hem mana verip hem de ayet okuduğum zaman hata yapıyorum. Ondan dolayı evet. قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Evet, dur bakayım ha. Tamam, bu da değil. Ha, şimdi buldum, şimdi buldum, şimdi buldum evet. 135. ayet. Tamam. قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلْ Nebimize söylüyor işte Mekke'de inen ayet. De ki ey kavmim, o bulunduğunuz mevki ve makamlarda istediğinizi yapın. Bak tam bir meydan okuma değil mi? Ben de yapacağım. Sizin o baskılarını bana vız gelir. Hiç. Önemli değil. Ama fesevfe te'alemun. Yakında öğreneceksiniz. Men tekunu lehu akibetuddar. Bu Mekke'nin yönetimi kime geçecek göreceksiniz. Bu ülkenin sonucunun kime olacağını göreceksiniz. Mekke'nin yönetimi kime geçti? Ebu Cehil'in, diğerlerinin ismi hala ismi okunuyor mu? Bitti. Hani Muhammed Aleyhisselam'ı ve müminleri Medine'ye gitmek zorunda bırakanlar neredeler? Kısa sürede her şeylerini kaybettiler değil mi? Ondan sonra diyor ki innehu la yuflihu'z zalimun. Şurası gerçek ki yanlış yapanlar umduklarına kavuşamazlar. Şimdi bütün bunlar bir ölçüyü belirtiyor mu? Ama siz buna Allah'ın gücü yeter derseniz bu ölçü duruyor mu? Kaybolup gidiyor. Yani gerçekten hayret ediyorum. Yani hayret. Ya bu kelimelerin anlamıyla niye oynuyorsunuz kardeşim ya? Niye bozuyorsunuz bu kelimeleri? Şimdi o konuda kendisi de bir Arap olan Hişam'ı dinleyeceğiz. Evet. Ama Arapça konuşacak, ben tercüme edeceğim. Evet.
Bazı insanlar yazınlun enne kelimeteyi kuvve ve kudre lehuma nefsil mâne.
Yani diyor, bazı kimseler ki büyük bir çoğunluk, hatta belki tamamı neredeyse kuvvet ve kudretin aynı anlamda olduğunu zannediyor ki bütün bu tefsir meallerde hep öyle görürsünüz. Mesela şimdi örnek vereceği ayetlere verilen anlamlarda göreceğiz. Evet.
Lakin mesela fil lugal arabiyye hunak farq beyne kelimeteyi kuvve ve kudre.
Arap dilinde kuvvet ve kudret kelimeleri arasında bir fark vardır.
الجذر اللغوي لكلمة القدرة جاء هو قدرة.
Evet, kudret kelimesi kadere kelimesinin mastarıdır.
نقرأ من لسان العرب ما يلي.
Lisan Arap diye bir sözlük var, orada şöyle deniyor diyor.
قدر كل شيء ومقداره مقياسه.
Her şeyin kaderi onun ölçüsüdür. Ölçü. Bak mesela kader ölçüdür. Bakın sözlük bu ya. Peki bizde kadere ölçü mü diyorlar? Ölçüsüzlük oluyor değil mi? Ya kader ölçüdür. Şimdi ayetleri de okuyacağız. Evet, hepimiz bir kadere göre yaratılmışız. Yani ölçüye göre yaratılmışızdır. Evet, devam et.
Ve kadere şey yani kâsehu.
Yani bir şeyi kadere şey diyor. Yani onu ölçülendirdi. İşte dedik ya, şimdi anne diyor ki kızım işte şuraya yarım kilo pirinç koy diyor. İşte o takdirdir, yani ölçülendirmedir. Evet.
Necid hazel ma'na fil kathir min l-ayat-ı Kur'aniye. Mesela yekul Allah Teala fi suretil kamer fil ayet 49 inna kulle şeyin halaknahu bi kader.
Diyor ki mesela Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayette görüyoruz. Ya bu ayetleri siz hem meallendiriyorsunuz hem de yanlış bir yerde şöyle, bir yerde böyle başka anlamlar veriyorsunuz. Allahü Teala Kamer suresinin kaçıncı ayet demiştin?
49.
49. ayetinde Allahü Teala diyor ki 54. sure 49. ayette inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Yani bakın, bizim hepimizin, her insanın ölçüleri farklıdır. Yarattığı her şeyin ölçüleri farklıdır. Hepsine, her şeye bir ölçü koymuştur Allahü Teala. Evet.
Fi suretil Muzzemmil fil ayet 20 يقول الله تعالى والله يقدر الليل والنهار.
Mesela Muzzemmil suresinin 20. ayetinde de Allahü Teala diyor ki vallahi yukaddirul leyle ven nahar. Gecenin ve gündüzün ölçülerini Allah koymuştur. Bakın bugün her gün gündüz uzuyor, gece kısalıyor. Bir müddet sonra da tersi oluyor. Ondan sonra yazın başka, kışın başka oluyor. Gecenin şartları başka, gündüzün şartları başka. Hep ölçüsünü koyduğunu ifade ediyor. Evet.
Fi suret Abes fil ayet 17 ila 19 يقول الله تعالى قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره.
Mesela Abese suresinde de Allahü Teala şöyle diyor. Kutil el insan, kahrolası insan. Ma ekfara, ne kadar da nankördür. Niye nankörlük ediyorsun ya? Nedir senin? Min eyi şeyin halaka. Allah seni neden yarattı? Min nutfe. Nutfeden yaratmıştır. Bak, burada tıpta okuyan kızlarımız var. Nutfe Arapçada şey demek. Döllenmiş yumurta. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, ama meallere baktığınız zaman sanki insanın suyu. Bakayım burada ne demişlerdir. Dur. Evet. Kaçıncı ayette?
17.
Evet, tamam, 17. Tamam. Kahrolası insan. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Ya Rabbi. Ya bunlar hiç ayetleri görmüyorlar. Meniden yarattı. Sanki kadının yumurtasının hiçbir anlamı yok. Halbuki onu mesela İnsan suresinde min nutfetin emşaç, çok karışımlı bir nutfeden, nutfe dediğimiz döllenmiş yumurta. Müminun suresinde bakın burada yine bu kızlarımız dikkat etsinler, tıpta okuyanlar, içinizde de vardır. Mesela Müminun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi. Bakın orada Allahü Teala ne diyor? Şimdi meni insanın yani erkeğin vücudundaki şeydir, spermdir değil mi? Erkeğin vücudunda olur. Peki bakın ki şu ayet mesela yine bu mealden bakalım. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş bir özen yarattık. Sonra onu az bir su halinde sağlam bir karargaha yerleştirdik. Ana rahmine. Ya meni kelimesi başka bir şey. Min meniyin yümna da var Kur'an-ı Kerim'de değil mi? O da var. Ya meni başka, burada erkeğin menisiyle kadının yumurtasının o ana rahminde birleşmesinden olan döllenmiş yumurtadır ve Allah da nutfe kelimesini kullanıyor. Nutfe, Arapçada natefe diye de şey var. İnci tanesi demektir. Beyaz inci tanesi. Mesela siz gördünüz mü şeyi? Döllenmiş yumurtanın resmini görmüş müydünüz? Bir inci tanesi gibi gözükmüyor mu? Bakın bugün Allah döllenmiş yumurtanın şeklini bile nutfe kelimesiyle bize bildiriyor. Gidin evinizde döllenmiş yumurta resmine bakın internetten, görürsünüz bakın. Beyaz bir inci gibi. Ya bu ne Allah aşkına ya? Neyse, yani hakikaten ayetlere şöyle dikkatle baksalar çok rahat anlaşılır. Ondan sonra diyor ki burada Allahü Teala Minneyi şeyin halakahu min nutfe halakahu fekaddarahu. Onu yarattı, bakalım ona ne manası? Ha, ölçülü bir şekil verdi diye. Gene bir ölçü kelimesini kullanmış ama şey değil. Bak nutfeden yani insan o babanın spermiyle annenin yumurtasının birleşmesiyle oluşan, birleşmiş, döllenmiş yumurta anında فَقَدَّرَهُ diyor, Allah o kişinin ölçülerini koymuştur. Yani kişinin vücudunun bütün ölçüleri ne zaman konuyormuş? Döllenmenin hemen arkasından konuyormuş. İşte o zaman bu ayeti okuduğunuz zaman bu defa şeyde embriyolojide çok iyi durumda olan bir kişi hemen diyecek ki Allah Allah bu tabii genetik. Burada şey, sen burada mıydın o şeyden Hollanda'dan o ateist gelmiş diye? Evet. He? Mesela Avrupa'nın en eski ateist derneğinin başkanı gelmişti. O da şöyle bir şey olmuştu. Ben Hollanda'ya gittiğim zaman benimle görüşmek istemişler. Onların etrafında epeyce kişiyle gelmişlerdi. Orada epeyce oturduk, konuştuk Hollanda'da. Fakat ellerine Kur'an almışlar, İncil almışlar, Tevrat almışlar. Orayla hücum edecekler. Orada hiçbir başarı elde edemediler. Elde edemeyince bir defa bana haber gönderdiler. Ya bir daha gelir misin? Dedim ya benim gelmeme gerek yok. Bir defa da siz gelin. Sizi misafir ederim dedim. Geldi burada. Kaç gün kaldı? Bir 5 gün kadar kaldı galiba. Yani burada çok sayıda oturum. Şimdi uğraşıyor. Aynı şeyi tekrarlıyor. Fakat bu ayetleri falan okuduğumuz zaman şok oluyordu. Ya ne hatırlıyor musun?
Evet, öyle
ne bileyim işte hani o daha çok şeyi de şey yapıyordu. Yani insanın oluşumuyla ilgili olarak neydi o şey? Sitede var yani bununla ilgili, onun bütün bütün görüşmelerimiz var.
Videoları da olması lazım. Bu Anton Van Hoff diye.
Anton Van Hoff. Çok çok meşhur bir adam yani, Avrupa'da bu konuda bir numara. Ama hiçbir şey elde edemedi. Bu ayetleri okuduğumuz zaman adam şok oldu. Hatta şey de Hollanda'da görüşmenin arkasından bana bir iki kişi geldi. Ya hocam biz ateistik ama dedi, ya bu tamam vazgeçtik falan diye açıkça söylediler ama şey, onun yanında söylemediler. Gerçi onlar çıkıp gitmişlerdi. Şimdi evet, devam et sen.
Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma taghidu al-arham ve ma tazdad ve kullu şey'in 'indehu bi miqdar.
Evet, kaç şey, Ra'd suresi kaçıncı ayet demiştin? 8 mi? Hı. Tamam. Evet. Burada Allahü Teala diyor ki Ra'd suresi 14. sure Kur'an-ı Kerim'de. 13. sure, doğru. 13. sure. Yok on. Ha, Allah Allah. Ben İbrahim suresini açmışım ya. Diyorum niye bulamıyorum ben bunları. Tamam. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Her dişinin ne taşıdığını Allah bilir diyor. Ve ma taghidul erham. Rahimlerin de böyle neyi büyütüyor yani, rahmi sıkıştırıyor ya, böyle büyüyor ya, rahimlerin neyi büyüttüğünü ve ma tezdat, işte şey, neyi rahimlerin neyi daralttığını, küçülttüğünü, neyi büyüttüğünü de bilir. Ve kullu şeyin indehu bir miktar. Her şey Allah katında ölçüye göredir. Her şey ölçüye göredir. Şimdi işte geçen de söylemiştik. Açıyorsunuz telefonunuzu, parmağınızı koyuyorsunuz. Parmağınızın iziyle telefonunuz açılıyor. Parmağınız ıslak olsa açıyor mu?
Açmıyor.
Peki baş parmağınızla açtığınızı ikinci işaret parmağıyla açabiliyor musunuz? O da sizin. Çünkü baş parmağının ölçüsü başka, işaret parmağı başka, hepsi başka. Peki benim parmağımın ölçüsüne göre ayarlanmış bir yeri dünyada herhangi bir kişi açabilir mi? Her şey ölçüye göredir işte. İşte bakın, siz kader kelimesine kudret, güç falan anlam verdiğiniz zaman bunların hepsi kayboluyor değil mi? Evet.
واحد والعشرين يقول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم.
Evet, bu Hicr suresinin son ayetinde de diyor Allahü Teala, evet son ayet mi demiştin? 21. Allah Allah, 21 mi? Tamam. 21. ayetinde de şöyle diyor Allahü Teala, her şeyin hazineleri katımızdadır. Yani demek ki mesela yağmurdur, başka şeylerdir, o artık göklerde her şeyin hazinesi var. O zaman göklerde araştırma yapanlar bunlara bakmak durumundadır. Her şeyin hazinesini Allah koymuş göklere. Peki ve ma nunezziluhu illa bi kaderin malum. Biz oradan gökten aşağıya belli bir ölçüyle indiriyoruz diyor. Yani yağmurun da diğer bizim bilmediğim çeşitli şeyler geliyor gökten. Onların hepsi de bir ölçüye göre. Evet.
El-kudre hiye nakidul aciz, amma el-kuvve fe nakiduha el-da'f.
Şimdi kudretin yani şeyi acizlik, yani şöyle diyelim mesela, ben eğer çay yapmasını bilmiyorsam bana çay yap dersiniz, ya ben bilmiyorum kardeşim. Ya bir çay yaptıktan da mı acizsiniz deriz değil mi? Türkçemizde. İşte çay yapmasını bilen kudreti var. O işe kudretim var. Yani niye? Onun ölçüsünü biliyorum. İşte önce suyu kaynatacağım. Arkasından işte demliğe çay atacağım. Aslında şunu yapacağım, bunu yapacağım. Onun bir sürü ölçüleri. Onun ölçüsünü bilmediğin zaman ne olur? Nedir adam? Ya bir çay yapmaktan da aciz. Yani Türkçe'de de bu olduğu gibi geçiyor. Arapça'da da kudretin zıttı aciz. Evet.
Duha, zaaf.
Evet, kuvvetin zıddı da Arapça'da zayıflık, aynı şekil mi? Bizde de var yani. O olduğu gibi geçmiş bize. Evet.
Allah Teala يقول الله الذي سورة الروم الآية 54 الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Mesela işte Allah Teala bu kuvvetle ilgili de şey yapıyor. Rum suresinde 30. sure kaçıncı ayet demiştin? 54. İşte diyor ki burada Allah sizi işte zayıf olarak yarattı. Mesela ana rahminde yeni doğmuş çocuk son derece güçsüzdür, zayıftır yani. Yani gücü kuvveti yoktur. O manada zayıflık yani. Güçsüzlük. Ondan sonra sonra sizi diyor güçlü kuvvetli haline getirir. Sonra güçlü kuvvetliyken tekrar güçsüz hale gelirsiniz ve ihtiyarlarsınız. Allahü Teala koyduğu ölçüye göre yaratır. Her şeyi bir ölçüye göre yaratır. O bilendir ve her şeye ölçü koyandır. Yani yeryüzünde ölçüsüz hiçbir şey yok. Şimdi mesela işte arkadaşımız bu din ve bilim toplantısı falan yapılmıştı bu hafta sonunda şeyde Kuramer'de. Bakın sırf bunların anlatılması din ve bilim açısından ne olurdu? Sırf bunlar anlatılsa. Her şeyin bir ölçüsü olduğunu, yani fizikçiler ve evet, tabiat bilimleri üzerinde çalışanlar bunları gayet iyi öğrenmeseler zaten hiçbir anlamı olmaz. Evet. Tamam. Peki sağ ol, teşekkür ederiz. Yani şimdi şeylerin gerçekten önümüzde çok büyük sorumluluğumuz var. Sık sık size onu hatırlatıyorum. Allah'ın kitabına çok güzel bir şekilde hizmet etmemiz lazım. Tarihten gelen bu inanılmaz yanlışları çok büyük bir ekiple düzeltmemiz lazım. Biz ne kadar Allah'ın kuluysak, efendim Svalbard'da yaşayan insan da o kadar Allah'ın kuludur. Avustralya'da yaşayan da, ne bileyim dünyanın neresine giderseniz gidin, herkes bizim kadar Allah'ın kuludur. Bu Allah'ın kitabına onların da bizim kadar ihtiyacı vardır. Bu kitabı onlara doğru bir şekilde götürüp tebliğ edelim. Ha ne olur, netice şey değil. Ama bak az önce de gördünüz, Cenab-ı Hak kendi yolunda mücadele edenlere mutlaka yardım ediyor. İşte Muhammed Aleyhisselam'a ne, hiçbir şey yapabildiler mi? Müslümanlara bir şey yapabildiler mi? Ha bazı şehit olanlar olur, olsun. Allah da onu da zaten şey yapıyor. Hemen cennet gibi, hatta yani bizim anlayamadığımız şekilde büyük bir ikrama mazhar ediyor. Allahü Teala yardımcımız olsun. Gerçekten bunu yapmamız lazım. Bir de bizim biliyorsunuz Kitap ve Hikmet dergimiz var. Bu dergimizin kaçın sayısıydı? 25. sayısı bugün çıktı. Burada Allah'ın koyduğu sınırlar diye bir başlık koyduk. Mesela ben kendi yazdığım yazıyı ancak size anlatabilirim ama arkadaşlarımızın hepsi de birbirinden güzel yazılar yazdı. İşte Mehmet Hoca okudu, bana anlatıyor, diyor ki ya ne kadar şey kaliteli yazılar var. Şimdi bakıyorsunuz ki o Kur'an'ın temel kavramlarında ölçü öylesine tahrif edilmiş, öylesine bozulmuş. Ayetler anlaşılmaz hale getirilmiş. Örnek olarak da orucu verdik. Oruçla ilgili yapılan yanlışlar inanılır gibi değil. Ben yazarken ne kadar şoklar yaşadım. Arkadaşlarım da bilir, her defasında bunları anlatıyordum. Ya bu gerçekten bu haliyle İslam'ı hiç kimseye anlatamayız. Yani. Ama gerçek İslam'ı da yeryüzünde anlatamayacağımız hiç kimse olmaz. Onun için tekrar ediyorum, hep beraber şey yapalım. İşte dergimizin yeni sayısı çıktı. Bundan sizi haberdar etmiş oluyorum. Bu sınırlarla ilgili Allah'ın koyduğu sınırlar ve o sınırlar nasıl tahrif edildiğini, bozulduğunu gösteren yazılar var. Ramazan, haftaya Ramazan geliyor değil mi? Şimdi Ramazan'da tabii iftar vaktine rast geliyor akşam bu dersler. O saatte hani bir iftar verme imkanımız olmadığı için iki senedir yapamıyoruz. Ramazan'da ders yapamıyoruz. Daha önce Ensar Vakfı'nın salonunu kullanıyorduk. Onların yemekhanelerinde iftar yapıyorduk. Ama şimdi bizim burası ona müsait değil. Dolayısıyla mecburen Ramazan boyunca derslerimizi ara vereceğiz. Yani salı derslerine. Cumartesi dersleri inşallah devam edecektir. Bunu da buradan size bildirmiş olalım.